Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Kasım Salı. Yıl 2020. Ay 11. Gün 322. Kasım 10.
1442 Hicri. Rebiülahir 2. 1436 Rumi. Kasım 4.
Fırtına.
Günün sözü. Bir şeyi istediğimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz. Onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz. Jonathan Swift.
Günün tarihi. 103 yıl önce bugün Fransızların büyük heykeltıraşlarından Auguste Rodin ölmüştü. Rodin'in Düşünen Adam, Buse isimli eserleri çok ünlüdür.
98 yıl önce bugün ise son Osmanlı hükümdarı Vahdettin bir İngiliz savaş gemisiyle ülkeden ayrıldı.
Büyük Saatli Marif Takvimi. One, two. Body hurting, seem the world still turning. A witch that wouldn't burn to be brown and to be woman. To be permanently stuck in the skin of a sinner, like bitter cinnamon and broken mahogany splinters. My role is holy and my mother is too. Is it because I'm magic that my veins are not blue? Sisters and hoes know the woes is the same. If you found me slain, would you still say my name? See, I know about the black man and what he been through. What if I sung about the woman that he brought it home to? I've been crying for my brothers, but I cry for me too. Cause I'm the only one left to be more powerless than you. Even though it was she who taught the sun to get melodico. I'm plenty blended, but don't call me exotico. Like I was half black and half beautiful. It's all methodical, I find it diabolical. All encrypted in the code, it's biological. You strip the pride that is rising in my follicles. But these curves are not a caricature. For your capitalizing, now decolonize me. As the west in the metropolis, yes. Down to money, Mississippi, all the way to the west. I feel my back is breaking and the yank in my chest. The fruit is getting stranger and the streets never rest. But this is for you, Sarah Bartman. You are art to these marksmen. Show you in the town square, put you up to fight. And with your wildest cries, I identify. See, I've been on display like items for their eyes. And I try to board a midnight train. I said I have no money, but I have a lot of pain. All I wanted was to leave my father's house, make it out. But every time I sing, they remind me of the stain. And I wonder, who's gonna know, who's gonna hold her? The last are left out, lost and looked over. The songs of Sam only rain on some. In this man's world, the change gon' come, come. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı bir rap şarkısıyla yaptık. Nettie Scott for Sarah Bartman. İçin Bartman için söylüyordu Sarah Bartman. Biraz sonra şimdi sözünü edeceğimiz Galeano'nun hikayesinde anlatılacak Hotento, Hotanto Venüs'ünün, Hotentots ya da Venüs'ü diye adlandırılan insanın hikayesi
ne anlatıyor şarkıda? Senin Avrupa insanına göre alışılagelmiş vücut özelliklerine sahip ve bu yüzden de sergilenen Hotentot Venüs adında sergilenen Afrikalı bir yerli kadının hikayesi, onun trajik hikayesini anlatan ve ona karşı çıkan bir şarkı dinledik Nitty Scott'tan. Şimdi de hikayenin kendisine geçelim.
Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, Avrupa insanına göre alışılagelmedik vücut özelliklerine sahip. Bu yüzden de sergilenen birinden bahsedeceğiz şimdi. Onu düzeltir, özür dilerim. Venüs. Güney Afrika'da yakalandı ve Londra'da satıldı. Ve alaycı bir tavırla Hotentot Venüs'ü diye adlandırıldı. Çıplak olarak bir kafese kapatılmıştı ve iki şilin karşılığında seyredilebiliyordu. Göğüsleri o kadar uzundu ki sırtı dönük halde bile emzirebiliyordu. Ve eğer ücretin iki katı ödenirse dünyanın en büyük poposuna dokunmak mümkündü. Kafesin üzerinde asılı duran bir levha bu vahşinin yarı insan yarı hayvan olduğunu, yani bütün medeni İngilizlerin ne mutlu ki olmadığı türden bir yaratık olduğunu açıklıyordu. Hotentot Venüs'ü Londra'dan Paris'e geçti. Orada Doğa Tarihi Müzesi uzmanları bu Venüs'ün insanla orangutan arası bir türe mensup olup olmadığını araştırmak istiyorlardı. Hotentot Venüs'ü öldüğünde, ya da Fransızca söylendiği gibi Hotanto Venüs'ü öldüğünde 20 yaşın biraz üzerindeydi. Meşhur doğa bilimci Georges Cuvier onun vücudunu parçalara ayırdı. Bir maymun kafatasına sahip olduğunu, beyninin çok küçük, poposununsa bir mandril poposu olduğunu raporuna yazdı. Cuvier, kocaman bir et parçası olan vajinanın iç dudağını kesti ve bir kavanozun içine koydu. İki asır sonra bu kavanoz Paris'teki İnsan Müzesi'nde diğer bir Afrikalı kadınla Perulu bir yerli kadının cinsel organlarının yanında sergilenmeye devam ediyordu. Bazı Avrupalı bilim adamlarının beyinlerinin bulunduğu bir dizi kavanozun çok yakınında duruyorlardı.
Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, şimdi tarihte bugüne kısaca bir göz atalım.
1972 yılında bugün Türkiye'de ilk kadın partisi olan Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi kurulmuş. Melike Bayburt'un ilk genel başkanı olduğu parti 12 Eylül darbesi sonrasında kapatılıyor.
Neden kapatılıyor? Kadınlar Partisi, Kadınlar Partisi olduğu için mi?
Muhtemelen bütün partilerle birlikte.
İlginç. 1973'te bugünse Atina Üniversitesi öğrencilerinin junta rejimine karşı, o zamanki faşist junta rejimine karşı başlattığı ayaklanma junta'nın kanlı saldırısıyla bastırılıyor. 14 Kasım 1973'te Politeknik olarak da bilinen Atina Ulusal Teknik Üniversitesi öğrencileri greve gitmiş ve askeri darbe rejimini protesto etmişti. Öğrencilerin başlattığı bu isyana 17 Kasım tarihinin sabah saatlerinde Politeknik kapıları tankla kırılarak girilmiş ve askerlerin açtığı ateş sonucu 34 öğrenci katledilmiş, yüzlercesi de yaralanmıştı.
Bu arada Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi ilk parti denmiş burada ama herhalde resmi olduğundan olsa gerek. Cumhuriyet pardon, Kadın Halk Fırkası var 1930'larda bir de. Ama kuruluşuna dahi izin verilmiyor ve kurucuları içeri atılıyorlardı.
Evet, o kurulamadan evet. Şey oluyor. Evet.
1993 yılında bugün ise Güney Afrika siyasi liderleri ırk ayrımına son veren yeni anayasayı kabul etmişler.
Evet, önemli bir yıl dönümü bu da. İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala 1113 gündür hapiste tutuluyor haksız ve iddianamede herhangi bir suçlama dahi yöneltilmeyi başaramadan onlar, suçlayanlar. Evet, şimdi dünyaya bir bakalım. Dünyadan haberlerimiz çok iç açıcı sayılmaz bugün de. Ama ne yapalım ki? Bunlar gerçek, objektif olarak haberler. Dünya Gıda Programı'nda daha yeni ödül almışlardı. WFP, World Food Program. Onun direktörü David Beasley, dünyayı korkunç bir kıtlık tehlikesi beklediğini söylemiş. Korkunç boyutta kıtlık yaşanacak. Ne zaman yaşanacakmış? Gelecek yıl. Associated Press ajansına verdiği mülakatta bu yıl verilen Nobel Barış Ödülü'nün WFP'ye, yani Dünya Gıda Programı'na, dünya liderlerini gelecek yılın bu yıldan daha kötü olacağına dair uyarması için bir megafon görevi gördüğünü söylemiş. Beasley 2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak diyor. Ve ödül tam zamanda verildi demiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Nisan ayında yaptığı dünyada yeni tip koronavirüs, yani COVID-19 salgınıyla uğraşılırken bir de birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki kıtlık salgınının eşiğinde olunduğuna dair uyarısını da tekrarlamış. Independent Türkçe'den gerçekten ürkütücü bir haber. Derhal tedbir alınması, ayağa kalkılmasını gerektiren bir durum. Özellikle bu pandemi nedeniyle düşük ve orta gelirli ülkelerin ekonomilerinin kötüye gittiğini vurgulamış. Yani bir anlamda dünyadaki büyük gelir dağılımı eşitsizliği, adaletsizliğinin daha da kötüleştiğini ve bunun zaten orta ve yoksul durumda olan ülkelerin ekonomilerini vuracağını söylemiş. Yani önümüzdeki yaşanan trajedi ve krizlerin önümüzdeki 12 ila 18 ayda, yani 1-1,5 sene içinde olağan dışı bir hal alacağına dikkat çekmiş Dünya Gıda Programı direktörü. Bundan daha önemli bir haber düşünemiyorum şahsen. Kıtlık, açlık, istikrarsızlaştırma ve göç konularına, yani açlık dışında tabii ki savaşlar ve çatışmaları, göç ve savaş ve çatışmaları söylememiş olmakla beraber açıkça ortaya koymuş oluyor. Ve yeterli gelire, paraya ulaşamazlarsa yaklaşık 30 ülke kıtlık şartlarına girebileceğini söylemiş, 30 ülkenin. Ve COVID aşısı sayesinde de dünya genelindeki ekonomilerde sıçramalar olabileceğini de anlatmış. Bu da iyimser bir nota olarak söyleniyor. Aşılardan da bahsedeceğiz birazdan. Bir başka dünya çapında habere de yer verelim şimdi. Buna gezegenimizden insan manzaraları GİM de diyebiliriz. BBC'nin Africa Eye, Afrika Gözü'nün ekibinin bir araştırması. Afrika'nın büyük ülkelerinden Kenya'nın başkenti Nairobi'de evsiz annelerden çalınan bebeklerin kara borsada satıldıklarını ortaya çıkarmış. Bebeklerin bazıları büyü ayinlerinde kurban edilmek üzere satın alınıyormuş. Ne diyeceğimi bilemedim bu habere de.
Yani bir kısmı böyle ama bir kısmı gerçekten zengin ve çocuksuz ailelere üzerlerine kar payı da konularak, böyle yazıyor haberde, bu şekilde satılıyorlarmış.
Evet, bir kısmı da işte büyü ayinlerinde bayağı kıtır kıtır kesmek üzere. Evet. Yani zenginler yapıyor büyü ayinlerini de. Bebekleri kaçırıp $400'dan başlayan fiyatlarla satan kaçakçılık şebekelerine sızmış Afrika AE gibi. Bayağı ilginç yani.
Evet, tam bir gazetecilik çalışması.
Ve tehlikeli bir şey yapıyorlar yani.
Evet.
Ülkede her yıl kaç bebeğin kaçırıldığı hakkında da bir fikir yokmuş. Ancak Missing Child Kenya, Kenya Kayıp Çocuklar adlı yardım kuruluşu şimdiye kadar 600 vaka üzerinde çalıştıklarını söylüyorlarmış. BBC araştırması insan kaçakçılarının daha çok sokaklarda yaşayan evsiz anneleri hedef aldığına işaret ediyormuş. Hatta bir şey var. BBC'nin bir aracı vasıtasıyla ulaştığı Anita isimli bir kadın çaldığı bebekleri bir iş insanına, bir iş adamına götürdüğünü belirtmiş. O da üzerine kar koyarak bebekleri satıyor demiş. Yani bir tür evlat edinme gibi. Yani 50 bin şilin, Kenya şilini yaklaşık 460 dolara kız çocukları, erkek çocuklar daha pahalıymış. 80 bin şilin. Her yerde erkekler daha değerli. Yaklaşık 730 dolar civarındaymış. Gizli çekim yapmış BBC. Anita kısa bir süre önce çaldığı 5 aylık bir bebeği 80 bin şiline satabilirim demiş. Satabileceğini söylemiş. Ertesi gün için sözleşiyorlar BBC'nin Afrika A ekibiyle. Ve operasyon için polise haber veriyor BBC ekibi ama Anita o gün gelmiyor. Emma daha sonra Anita'nın bebeği daha çok para veren bir kişiye sattığını öğrenmiş. O yüzden gelmemiş. Anita da aldığı parayla kendisine gecekondu mahallesinde 2 odalı bir baraka yapmış. Peki bebek nerede? Bilinmiyor.
Evet.
Evet yani.
Bir de devlet hastanesinden hemen altında da. O da çok çarpıcı. Devlet hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının da işin içerisinde olduğu ortaya çıkıyor. Kimsesiz bebekleri yani muhtemelen annesi ölen ya da bir şekilde hastaneye getirilen ve anne babası belli olmayan bebekleri bu şekilde satıyorlarmış. Onlardan da
devlet hastanesinden ha?
Evet, bu şekilde alıyorlar. Bir de ilginç bir yön var. Bunu hiç duymamıştım. 16 yaşındaki Rebecca isimli bir anneden söz ediyorlar. Çocuğu çalınmış. Uyuşturucu olarak uçak yakıtı kokluyormuş ucuz diye. Haberde bu da geçiyor.
Tinerci gibi işte.
Yani uçak yakıtının bu şekilde kullanıldığını hiç duymamıştım.
O kadar ucuz yani uçak yakıtı oralarda anlaşılan. Evet. Bulup şey yani bu bundan sonra aslında sadece GİM haberleri mi yapsak diye düşünmüyor değilim doğrusu. Yani bu
doldurabiliriz öyle 1-2 saati gerçekten.
Rahatlıkla doldurabiliriz yani inanılmaz. Mesela bir tane daha vereyim hemen. 15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması yapılmış.
Evet.
Bu da iyi bir haber değil mi? ASEAN, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, 37. Liderler Zirvesi kapsamında, bölgesel kapsamda ekonomik ortaklık görüşmesinde 8 yıl sürmüş müzakereler ama mutlu sonuç vermiş. 46 müzakere, 19 bakanlık düzeyinde görüşme. 65 görüşme yani. Bugünlere geldik. Yorulmadan çalışan ilgili ülke ve bakanların çabalarına çok minnettarım demiş Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong. Büyük bir dönüm noktası demiş 8 yılın sonunda. Bölgedeki ülkelerin ekonomik liberalleşmeyi, serbestleşmeyi ve entegrasyonu güçlendirmek istediğinin bir göstergesi olduğunu ifade etmiş. Dünyanın en hızlı ekonomik büyümesine sahip olan bölgesinde Çin'in konumunu ve nüfuzunu güçlendirmesi bekleniyormuş. Artık herhalde bu anlaşmanın arkasından da serbest ticaret oldu, kuruldu. Hadi artık Xinjiang Türklerini, Müslümanlarını da serbest bırakın kamptan diyeceklerdir değil mi? Bu ticaret.
Kesin.
Yani böyle bir talep koyacaklardır ticarete devam etmek için. Öyle düşündüm ben de. Bakalım geleceğimiz nasıl olacak? Bu arada iklim haberlerine doğrudan geçelim isterseniz. Dehşet verici haberler var. Iota kasırgası 5. en yüksek seviyedeki bir kasırga olarak Orta Amerika'yı vurmuş. Iota kasırgası Nikaragua'yı. Yani
30. diyorlar. Evet. Atlantik Okyanusu'nda bu yılda görülen Bu da 2005 yılında 28 tane görülmüş. Şu ana kadar en fazla o zaman bu da rekor olmuş oluyor.
Evet. Ya 2005 rekorunu 28 ile kırmış. Şimdi Theta vardı 29. O pazar günü Doğu Atlantik'in doğu kıyılarında şey oldu. Dağıldı. Yani 30 Kasım'da resmen bitiyor. Sezonda en az bir 2 hafta var yani diyebiliriz.
Ya, ki onu da bilmiyoruz. Belki biraz daha sürecek. Bu sefer yeni bir rekor. Bu tarihte de bir değişiklik olabilir. Normal evet. Koşullarda çünkü her şey yani iklim değişimi normalinde 30 Kasım'dan sonra pek görülmüyor anladığımız kadarıyla. Şimdi belki onu bile göreceğiz.
Evet yani gerçek dışı ve kalp kırıcı diye nitelendirmişler. Yani basit bir denklemden bahsediyoruz diyor bilim insanları. Yani küresel ısınma ya da ısıtma diyelim. Yükseldikçe yani dünyanın sıcaklığı arttıkça fırtınalar daha büyük, daha uzun süreli ve daha sık oluyor demiş. Bunu da Greenpeace söylüyor ve hükümetlerin derhal şu anda şimdi hiç vakit kaybetmeden hükümetlerin harekete geçmesi gerekir diyorlar. Onlar da harekete geçmiş işte dünyanın en büyük anlaşması, serbest ticaret anlaşmasını yapmamışlar mı? Ya Greenpeace neyi bekliyor acaba yani?
Onların anlaşmasının adı ne olurdu acaba?
Bir adı var mı anlaşmanın hakkında? Serbo. Serbest'ten. yani ben ancak Türkçe söyleyebiliyorum. Yalnız bu IOTA yani 5. kategori gerçekten ürküntü verici, insanın içini donduran şeyler var. Görüntüler var. Common Dreams'de gördüm. Ve bir de Guardian'da haritaların dışında fevkalade Nikaragua ve Honduras'ta iklim değişikliğinin en önündeki orta boy ülkeler ve yoksul ülkeler aslında onlar. Ve ağır bir şeyin altındalar, çok ağır bir yükün altındalar. Küresel ısıtma ve iklim krizi işte tamamen böyle bir şey. Bize uzak demememiz gerekiyor anladığım kadarıyla.
Burada da Dünya Gıda Örgütü açıklamalarda bulunmuş. 80 bin Nikaragua'dan kişinin risk altında olduğunu söylüyor IOTA kasırgası sebebiyle. Ama bu tabii açıklamalarında Dünya Gıda Örgütü'nün bir tutarlılık var. Çünkü çok sayıda fırtına, sel vesaire falan özellikle tarım ülkelerini, yoksul ülkeleri vurdu ve buralarda ekim dönemleri, hasat dönemleri hepsi kötü geçti bu yıl. Zaten salgın sebebiyle tarıma, yoksulların işte gıda üretimine yönelik bütçeler de verilemedi. Salgına harcanıyor bu paralar. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bir kriz olacak, gıda krizi olacak derken bunu kastediyorlar aslında.
Evet, tabii. Ve yani düşünebiliyor musun? Şimdi ben de hesaplamakta bile zorluk çekiyorum. 160 mil saatte hızla esmiş bazı yerlerde rüzgarlar. Storm surge de deniyor. Yani denizleri böyle çarpıyor. Ne bina bırakıyor, ne direk, ne elektrik direği, ne herhangi bir şey bırakıyor ortada. Yani yaklaşık 220 kilometre mi diyor, daha fazla aslında. 250 kilometreden fazla ne diyor saatte. Yani gerçekten orada yaşayan insanların durumu anlatılamayacak derecede kötü kayıplar. Filipinler'de de bir başka tayfun var. O da Vamco tayfunu. Yeşil Gazete ona yer vermiş ayrıntılı olarak. Bu yıl içinde Filipinleri vuran 21. tayfun olmuş. Artık Türkiye'de mesela çocuklarına tayfun ismini vermek istemeyebilecek çocuklar herhalde. İnsanlar değil mi? Ana babalar. İyi bir şey değil tayfun gibi esmek. Yani en azından Filipinlere gitmesin tayfun ismindeki bir çocuk. Orada zorlukla karşılaşabilir. Senin adın ne? Tayfun. Ne? Yan diye. zorluk çekebilirler. Bir çeşit gim yani. Yani 45 yılın en güçlü tayfunu, ölenlerin sayısı şimdilik 67 deniyor. 12 kişi kayıpmış. Ve Cagayan vilayetinde oluyor bu. Ama neyse, başkan uyuşturucu satıcılarını vurmaktan başka bir işe de soyunmuş ve tayfunun ardından Cagayan Vadisi bölgesindeki durumu değerlendirmek için eyalete uçmuştu bu Guerrero, güçlü başkan. Ve süper tayfunların sıklığı iklim kriziyle de artıyormuş yani. Böyle bir durum var. Bir başka iklime bağlı, dolaylı olarak bağlı ama son derece ürkütücü bir başka haberi de verelim. Guardian'ın haberi, Patrick Barkham imzalı. Yeni bir araştırma yapılmış. Bir genç araştırmacıyı bir kutuya, bir de genç bir araştırmacı köpeği bir başka kutuya vermişler. Ve ikisinin kutularına da kan emici keneler vermişler. Ve kenelerin aslında sıcaklık arttıkça insanları tercih ettikleri ortaya çıkmış. Bu bayağı ciddi bir araştırma, aslında bir oyun değil. Yani bir televizyonda bir gösteri değil. Bayağı araştırma, American Society of Tropical Medicine diye, yani tropikal ilaç Amerikan derneği tarafından yapılmış ve kan arayan keneler köpeğe mi yoksa insana mı gidecekler diye bakmışlar ve derece 23,5 Celsius'tan 23,3 Celsius'tan 37,8 Celsius'a çıkartıldığı zaman bir çeşit kahverengi köpek kenesi denen bir kene, tropik kökenliymiş, giderek insanı tercih etmiş. Araştırmacı da şeyin içine, kutuya girmeyi kabul etmiş yani, keneler tarafından ısırılmayı. Bayağı kahramanca bir iş, çünkü çok tehlikeli aslında. Lyme hastalığı da dahil birçok hastalığa da yol açtığı biliniyor kenelerin.
Evet, son yıllarda Türkiye'de de zaten söyleniyordu ki sıcaklıkların artmasıyla paralel olarak bu kene ısırıkları, kene ısırmasından ölümlerin artması bu nedenle deniyordu.
Evet evet, yani çok ciddi bir tehlike durumu olduğu belli. Evet, iklim haberlerinde bu şekilde katiyen sonu gelmez ama şimdilik bir yerde bırakmakta fayda var. Yalnız şeyi hatırlatalım, Glasgow Anlaşması diye bir COP26 Birleşmiş Milletler'in iklim anlaşması yapılacak zirvelerinden bir tanesi yapılamadı bugün İskoçya'da bu sene. Glasgow'da hatta MOC denilen, yani bir çeşit onunla alay eder gibi aktivistler yaptılar.
Yapacaklar
online olarak. Fakat bu sırada Glasgow Anlaşması diye bir grup da bir şey, biz halk olarak kendi planımızı tabandan yukarı yolluyoruz diyorlar ve çok ağır bir şeyden bahsediyorlar. Yani Kaliforniya'daki büyük orman yangınlarından, Amazon yağmur ormanlarında ve Pantanal'de sulak alanlarda, Bangladeş ve Afganistan'daki büyük sellerde, Grönland'ın buz kütlelerinin kopup eriyip kopmalarından, artık bunların haftalık olaylar olduğundan bahsediyorlar ki bu raporda daha henüz şey yok. Biraz önce okuduğumuz Filipinler'deki ve Honduras'taki korkunç tayfun olayları da girmemiş bile devreye daha. Hortumlar filan. Sonuç olarak biz kendi planımızda hükümetleri zorlamaya kesinlikle kararlıyız. Bütün iklim felaketine, bütün toplumsal örgütler, taban hareketleri, sendikalar, dostlar, hep beraber Glasgow Anlaşması'nı imzalayalım ve buradan sosyal gücümüzü tarihin pozitif tekerleğine dönüştürelim diyorlar. Bunu da yakından takip etmekte yarar var. İlginç bir şey. Common Dreams'de gördüm ben ama birçok yerde de rastlamamız mümkün.
Common Dreams'de bir anlaşmadan daha söz ediyorlar. Bunda ise Birleşmiş Milletleri oluşturan devletlerin 1/3'ü dünyadaki plastik kirliliğini azaltmak üzere bir anlaşmaya varmışlar. Ama dünyadaki plastik kirliliğini en fazla gerçekleştiren iki ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, bu anlaşmaya destek vermediklerini açıklamış. Trump şu anda hala Amerikan başkanı olduğu için Ocak ayına kadar böyle olacak. Kesinlikle bu anlaşma içerisinde yer almayacaklarını açıklamış Amerika Birleşik Devletleri.
Onlar plastik mi seviyorlarmış? Neden onlar öyle?
Seviyordur eminim.
Oyuncak mı yapıyorlarmış yani?
Umursamıyordur.
Evet, yani çok ilginç bir şey daha var. Trump yönetimi, sen sözünü ettin, daha şey yapmadan, yani Biden göreve başlamadan daha hiçbir şekilde kabul etmedi zaten Trump seçimi kaybettiğini. Ama şeyden Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kutbu'ndaki Arctic National Wildlife Refuge diye adlandırılan en önemli yerlerinden bir tanesi. Orada bir takım yerli halk yaşıyor. Gwich'inler başta olmak üzere. Ve kutsal, yani yerli halkın, endijen halkın kutsal toprakları. Orada orayı petrole açmak için, yani petrol araştırmalarına ve işte doğalgaz, belki gaz. Kutsal toprakları, kendilerine ait olan topraklara da şimdi petrol ve gaz arama araştırması için izin çıkartmış. Gider ayak yani.
Yani Trump da kendi kutsalı için.
Evet, kendi şey kutsalı ya. İçin aynen.
İki kutsal çarpışıyor.
Çarpışıyor. Bakalım hangisi kazanacak. Bu arada da Biden'dan bahsetmişken ciddi bir 70'ten fazla çevre ve İlerici grup hareketi dün bir Joe Biden'a, yeni seçimleri kazandığı belirtilen Joe Biden'a, Obama yönetiminin enerji bakanı Ernest Moniz'e katiyen bir geçiş kabinesinde ya da asıl kuracağı sonraki kabinesinde yer vermemesini, çünkü böyle söylentiler varmış. Katiyen demişler, yani fosil yakıtlara güven şeyimiz, bütün büyük şirketlere bağlı kendisi. Sakın ha demişler.
Zaten böyle. Biden'ın kabinesi üzerine daha şimdiden çok büyük bir mücadele dönüyor. Bütün toplumsal hareketler şunlar şunlar olsun, bunlar bunlar olmasın derken bir yandan da sermaye grupları öbür taraftan baskı yapıyorlar. İlginç, evet. Yani gelişmeler.
Ernest Moniz bayağı ciddi bağları olan birisi. Renkli de bir sima, uzun saçlarıyla çok dikkat çekici bir fizik özelliklere de sahip.
Trump'tan i̇şte sonra basının hoşuna giderim. O evet, eksikliği evet. Giderim.
Evet, saç meseleleri önemli. Evet, bir de memleketimizden insan manzaraları şeyi söyleyelim. Bugün direnişteler zaten 36. gününde Gazete Duvarı'nın haberi, Ankara'da İçişleri Bakanı Soylu'yla müzakereleri sürdürüyor madenciler. Toplantıya Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın çağrılmasına tepki göstermişler. Çünkü o aynı toplantıya, görüşme masasına çağrılan bu sendika, Türkiye Maden İşçileri Sendikası, aynı zamanda madencileri provokatörlükle suçluyormuş. Madenciler Süleyman Soylu ile görüşüyor.
Çünkü direnişi örgütleyen bağımsız maden iş sendikası, evet. Yani bu sendikadan bambaşka bir sendika. Ama hükümet kendisine yakın olduğu için Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nı da temsilci olarak karşı çıktıkları grevi
görüşmeye,
temsilcisi olarak,
evet. Buna da ancak MİM diyebiliriz, memleketimden insan manzaraları diye. Zaten bir tanesi daha, nasıl yorumlayacağım bilmiyorum hangi kategoride, ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ya Kanal ya İstanbul başlıklı afişlerden dolayı şimdi mahkemeye verilecekmiş, değil mi?
Evet, Aynen öyle.
Çok ilginç yani. Devlet projesine karşı çıktığı gerekçesiyle inceleme başlatılmış İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine.
Evet, devlette süreklilik olur. Yani tutarlılık olur. Devlet projesine devletin kaynaklarıyla karşı çıkamazsınız diyorlar. Dün Fatih Altaylı'nın programına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Fatih
i̇yileşmiş Altaylı, yani sevindik.
Evet, iyileşmiş bu arada. Şunu sordu. Eğer dedi bu doğruysa devletin kaynaklarıyla devlete bir devlet projesine karşı çıkılamazsa aynı şekilde diyelim ki Kanal İstanbul'u savunuyordu İstanbul Belediyesi ve devlet kaynaklarıyla bunu savunan bir şey yaptı. Gene dava açılır mıydı? Açılırdı dedi.
Evet, çok inandırıcı değil ama peki tutarlı en azından ve Adalet ve Kalkınma Partili bir iş insanı o Rize'nin Fındıklı ilçesinin Çağlayan köyünde orada bir balık çiftliği yürütmek istiyormuş yani. Ona karşı çıkan da yani suyun havuzlara gideceği noktaya kadar arazi sahiplerinin haberi olmadan su boruları döşemişler AK Parti Fındıklı İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kuzuoğlu. 75 köylü de mahkemeye vermiş şirketi. Bir kişi heyeti jandarma ile birlikte Çağlayan Vadisi'ne gelmiş. Dere bizim evimiz, arazimi işgal etme, Çağlayan Deresi ağlayan dere olmasın pankartlarıyla karşılamışlar. Heyet keşif yapıyormuş. Şirket çalışanları, yurttaşları ve yaşam savunucularına saldırmaya kalkmış. AK Parti iş insanının şirketi halka savunmuş ya saldırmış. Jandarma müdahale etmiş. Onlarca kişi, Hasan Kuzuoğlu'nun fabrikasında çalışan onlarca kişiyi de keşif alanına getirip kışkırtmış. Öyle diyorlar. Alanda bulunan bir aracın üzerine çıkıp şirket çalışanlarına seslenince ağız münakaşası yaşandığını da öne sürmüş. Olay yerinde bulunanlar hakaret ve küfürler, Çağlayan Deresi yok olacak diyorlar.
Kışkırtırken de şey diyor, burada CHP il başkanları var, ilçe başkanları hepsi burada diyor Kuzuoğlu. Bir taraftan da Fındıklı Belediye Başkanı da HDP'li zaten diyor. Kışkırtması da bu. Daha öyle sonra da mi? Küfür falan da olmuş ama bir yandan böyle şeyler söylemiş.
Yani terörist yani, öyle mi?
Hem CHP'liler hem HDP'liler burada diyormuş.
Evet, şimdi bir de şey var, torba yasa var bugün, enerji ve maden şirketlerine bir takım ayrıcalıklar öngören bir torba yasaya karşı çıkan kişiler de, o da Yeşil Gazete'den haber, Kaz Dağları İstanbul Dayanışması'nın çağrısıyla bugün saat 18'de Kadıköy Eminönü İskelesi önünde bir araya gelecekler. Ondan da belki iklim acil programında biraz daha ayrıntılı bahsetme fırsatı bulabiliriz. Şimdilik gezegenimizden ve memleketimizden insan manzaraları ve iklim konuları böyleydi. Birazdan devam ederiz.
Açık Gazete.
Giderim bir gece vakti, giderim buralardan, giderim bir gece vakti. Umurumda olmaz, umurumda olmaz, umurumda olmaz bilirim. Umurumda olmaz, umurumda olmaz, umurumda
Sa
bağırsan duyamam ki, İstanbul'da değilim ki, çağırsan gelemem ki, Varna'da değilim ki. Uzaklardayım, uzaklardayım, ben de değilim ki. Uzaklardayım, uzaklardayım, ben de değilim ki. Ya beni sararsan, ya beni sararsan, ya beni sararsan, memleket hasreti.
Memleket Hasreti, Ahmet Kaya'nın şarkısını Hayko Cepkin seslendirdi, söyledi. Ahmet Kaya 16 Kasım 2000'de Paris'te genç yaşta sürgünde, kendisini çıkardığı sürgünde hayata veda etmişti bir kalp krizinden genç yaşta. Ve kendisi anne tarafından Türk, baba tarafından Kürt. Özgün müzik sanatçısı, şarkıcı, besteci ve aktivist aynı zamanda. Ve ilginç bir şekilde Hayko Cepkin de bir Ermeni. Onun hem Türk, Kürt, Ermeni hepsi bir arada. Memleket Hasreti güzel bir şarkıyı dinledik. 20. ölüm yıl dönümünde Ahmet Kaya'nın. Evet, şey de aklıma takıldı bu arada. Demin konuştuğumuz bu bebek, Kenya'daki evsiz annelerden çalınan bebeklerin kara borsada satılması haberi. Bir başka boyutu daha var. O da insanlığın doğduğu yerler buraları. Kenya, Tanzanya. Yani yüz binlerce yıl önce, hatta milyon, oradan ilk insanın çıktığı yerlerde. Şimdi bebek satışları kara borsada. İlginç bir gelişim çizgisi, evet. Yani. Bayağı ilginç. Şimdi bir başka gezegenimden insan manzarası vereyim. Covid'e geçelim artık. Bosna Hersek'te bir aday seçim kazanmış. Yapılan yerel seçimlerde NTV'nin haberi. Ülkenin orta kesimindeki Travnik şehrinde belediye başkanlığını Mirsad Peko kazanmış. Ama maalesef belediye başkanlığı yapamayacak çünkü Covid-19'dan hayatını kaybetmiş kendisi.
Bir gün öncesinde seçimlerin.
Bir gün öncesinde, çok tuhaf bir durum yani.
Şeyle partisi, Demokratik Eylem Partisi'nden belediye başkan adayıymış. Demişler ki duyurduk ama sabah akşam, işte sabahtan itibaren duyuruyu yaptık ama yeteri kadar yayılmadı. İnsanlar gidip oy verdi, engelleyemedik. Demişler.
Evet, yani trajikomedinin böylesi de az görülür yani. O duyurmalarına rağmen oy vermişler ve kazanmış üstelik. Bu da dünya tarihinde ilk midir bilmiyorum ama herhalde çok ender rastlanan şeylerden bir tanesi. Evet, Covid ile ilgili çok önemli.
Şey olmuştu hatırlarsanız, Amerikan seçimlerinde oldu böyle, bir eyalette yine belediye meclisine Covid'den ölen birisi seçildi.
Evet, doğru. Doğru.
En az iki tane verdik yani Covid, evet, kaynaklı yani. Böyle bir şey.
Yani Covid meselesi çok büyük bir ivme kazanarak devam ediyor. Bunda hiç şüphe yok yani. Bütün rakamlara, çizelgelere bakıldığı zaman dünyanın bütün kıtalarında yükselmekte olduğunu rahatlıkla görüyoruz. 55 milyonu aşmış vaziyette vaka sayısı. Total olarak 1,5 milyona doğru da gidiyor. 1 milyon 300 330 binden fazla ölüm olayı var. Amerika Birleşik Devletleri gene başı çekiyor. Hem vaka hem ölüm sayısı itibariyle 5'te 1'inden fazlasını oluşturuyor bütün vakaların ve ölüm sayılarının. Ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 milyonu.
Evet.
Vaka sayısı geçmiş. Yani da, bu bir rekor.
Yazın geçecek denirken bizzat Trump'ın sözleriydi. Baharda bir şey kalmaz, yok olup gidecek diyordu. Kışa giriyoruz, 11 milyonla birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri.
Evet. Ve yani şu anda hastanede olanların sayısı, hapishane dedim yanlışlıkla, hapishanelerde de ayrı bir durum var zaten. 70 binden fazla insan varmış. Rekor sayıda. Baş edemez haldeler yani. Yani birçok da yeni başkan seçilen Joe Biden'ın koronavirüsüyle mücadele etme ekibinin başında, yani baş danışmanlarından Michael Osterholm de Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok mini epidemi var demiş. Mini genel salgın. Çok acayip bir terim. Ama olabilir yani, anlayabiliyor insan. Çok ağır bir durumda Amerika Birleşik Devletleri ve bunun birinci derecede sorumlusu herhangi bir tedbir almayı baştan beri reddeden ve sonuna kadar dayatan Trump yönetimi tabii. Belki yargılanır bundan dolayı da.
Evet.
Ümidimiz odur yani. Şimdi bir de üstelik grip sezonu geliyor ve hasta bakıcıların, hemşirelerin ve hasta bakıcıların çok ağır, tehlikeli şartlarda çalışmakta olduklarına dair de yeni araştırmalar ortaya çıkıyor. Yeterli şeyler yok, korunum cihazları yok. Giyim kuşamda da yeterli değil hiçbir şey. Yani hastanede, kliniklerde çalışma şeyinde gerekli olan hiçbir şeye sahip değillermiş yani. Ve giderek de kötüye gidecek, malzeme yetersizliği de var deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden, dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Öte yandan 100'ün üzerinde ayaklanma ve grev hapishanelerde, biraz önce hapishane demiştim, pandemi sırasında Mart'la Haziran ayları arasında yeni bir rapora göre 100'den fazla başkaldırı olmuş. Çok tehlikeli şartlardan dolayı, hapishane içinde durumdan, pandemiden dolayı.
Salgının ilk aylarında İtalya'da çok büyük bir isyan çıkmıştı. Silahla hatta bastırmışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam 4 isyancı diyeceğim ama yanlış anlaşılacak diye de endişe ediyorum. Tutukluyu vurmuşlardı, öldürmüşlerdi.
Yani buradaki rakamlar da pek belli değil. Perilous diye, tehlikeli diye bir dijital araştırma ve medya grubu bayağı raporu yazmış. 39 eyalette Amerika Birleşik Devletleri'nde affedersiniz 39, 50 eyaletin 39'unda mahpusların ayaklandığı haberi var. Özellikle de tabii göçmenlerin bulunduğu hapishanelerden bahsediyorlar. Yani pandeminin başından beri 250 bin üzerinde insan pozitif çıkmış koronavirüs. 250 binden bahsediyoruz, çeyrek milyondan. Ve 1400'den fazla da mahpus ve gardiyan görevli ölmüş. 1400'ün üzerinde. Yani son 10 yıl içindeki en büyük hapishane isyanlarından biri, belki de en büyüğü olduğuna dair de bir şey var. Raporda öyle deniyor. Ve yani hakikaten gezegenimde insan manzaraları tabirini boşuna kullanmadığımızı düşündüren şeyler var. Mesela El Paso'da, Texas'ta mahpuslara ölen, COVID-19'dan ölen insanların cesetlerini mobil, hareketli, seyyar morglara taşımaları için $2 veriyorlarmış saatte. Böyle bir işlem yapılıyor. Düşünebiliyor musun? El Paso'da.
Evet.
Ve yani giderek artık yerel hastanelerin, kliniklerin filan durumu felaketmiş. İşte $2 verip mahpuslara şey ceset taşıtıyorlarmış. Zaten mobil şeyler de dolmuş, morglarında dolmuş olduğuna dair haberler
yani bu
vardı.
Amerika'daki hapishane sistemi gerçekten yani bir tür kölelik. Kaliforniya yangınlarında da tekrar gündeme gelmişti. Normalde itfaiyecilerin yanında tırnak içerisinde gönüllü cezaevlerinde işte yatmakta olan hapiste olunan insanlar da çalışıyorlar yangın söndürücü olarak, yangın söndürmede. Onların da çok komik ücretler.
Saatte $1 filan.
Evet. Böyle şeyler yapıyorlardı.
Evet, Türkiye'dense tabii Sağlık Bakanı şeyi açıklamış. Salgına karşı ek kısıtlayıcı tedbirler masada demiş. Bilim kurulu sonrası yazılı açıklama yapmış dün gece itibariyle. Somut tedbir tavsiye edildi demiş ama ne olduğunu pek söylememiş. Bu da bir...
Birkaç gün içerisinde ilan edilecek deniyor. Özellikle İstanbul büyük şehirlerde yeniden bir dizi kısıtlamanın getirileceği, yani böyle tabii şu anda kulis bilgisi olarak dolaşıyor şeyde medyada. Ama belli ki ön sinyali vermiş Fahrettin Koca. Önümüzdeki günlerde belli ki olağanüstü tedbirler alınacak. İşin içerisine sokağa çıkma yasakları da düşün. Yani bir karantina, bir kapatma ihtimalinden de söz ediliyor 2 hafta, 3 hafta kadar. Veya daha sıkı işte sokağa çıkma şeyleri, kısıtlamaları vesaire gibi önlemler alınacağına dair sinyaller var.
Evet, verilen rakamlar da gerçekten son derece ürkütücü. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi İbrahim Akkurt da Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı güncel koronavirüs tablosunu yorumlamış.
Evet.
Ve %3,8'in yani hastalarda zatürre oranı %100'ünü 4 işleme döktüğümde bugünkü gerçek vaka sayısının 87.263
evet.
olduğunu söylemiş. Bugünkü gerçek vaka sayısı 87 binin üzerinde diyor. Buna da inanılması güç geliyor.
Evet.
Telaffuzu bile güç yani.
Resmi olarak 3.316 deniyor ama buna hasta diyorlar. Hasta olarak da hala tam açıklama yapmadılar ama genelde doktorların dediği zatürre olanlara hasta diyorlar diye anlıyoruz biz diyorlar. O da %3 ise haftalık oran, %3,8 ise
evet,
o zaman 87 bin vaka var ülkede demektir diye bir açıklamada bulundu Türk Tabipleri Birliği.
Evet, yani bunu söyleyen İbrahim Akkurt şeyi de söylemiş. Vefat sayısına İstanbul'da mesela vefat sayısı, ha, Türkiye'de vefat sayısına ilişkin gerçekten 94 kişi mi diye sormuş. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sadece İstanbul için bu sayıya 50 ilave edin sözlerini de hatırlatmış. Zatürre oranı üzerinden tahminlerini de aktarınca ve bugünkü gerçek vaka sayısının 87.263 olduğunu söylemiş. Gerçekten bu ürkütücü rakam mıdır diye sormuş.
Yani geçen hafta zaten bir dizi yerde çıkmıştı. Ambulanslar artık yetmiyor. Evlere gidip, çünkü işte fenalaşan COVID sebebiyle insanları almaları gerekiyorlar. Alamıyorlar. Hastane kapılarında insanların sedyelerde bekletildiği, boş yatakların olmadığı birçok hastanede söz ediliyordu. Buna dair de çok sayıda haber çıkmıştı. Yani belli ki şimdi de zaten açıklama geldi. Olağanüstü tedbirler kapıda diye Fahrettin Koca'dan. Şaşırtıcı değil eğer bu, yani bu sayılar, Türk Tabipleri Birliği'nin verdiği sayıdan gerçek olma ihtimali çok yüksek tabii.
Evet, ama tabii bu yani vaziyetin vahametini ve trajediyi büyütüyor tabii. Çünkü Yani rakamlardan anlaşılmayan şey de var. Ankara Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden COVID-19'a yakalanan sağlıkçıların işe dönüşlerinde PCR testi yaptırmaları için zorlanmamalarını istemiş. Yani test de yaptırmayın ve ana bilim dalı başkanlıklarıyla birimlere karantina süresi 10 güne düşürülen sağlıkçıların test yaptırmasına da gerek olmadığı duyurulmuş. Nasıl? Test yaptırmadan evet. İşbaşı yapın diyorlar yani. İsmail Arı'nın bir haberi bu da.
Hafif atlatmakta olanları da göreve koşuyorlardı. Bunun da haberini daha önce vermiştik. Böyle iddialar vardı daha doğrusu.
Türk Tabipleri Birliği de sağlıkçıları öldürüyorsunuz demiş Ankara Üniversitesi Hastanesi'nin yazısına ilişkin olarak. Bir gününden İsmail Arı'nın haberi bu da. Bir Gün gazetesinden. Gerçekten böyle çok vahim bir durum var ve son olarak aşılardan da iyi haberler gelmeye devam ediyor. Moderna şirketi, Amerikan şirketi değil mi o? Koronavirüsü taşıdığı doğrulanan 95 kişi üzerine yapılan denemelerde %94,5 oranında etkili olduğunu duyurmuş. Yani %95 neredeyse. Bu çok tabii sevindirici bir haber gibi geliyor. Ama bir de kötü tarafı var. Onu da hemen söyleyelim. Guardian'dan Sarah Bosley yazmış. Sağlık muhabiri. Diyor ki Pfizer'le BioNTech başarısı zaten sürpriz değildi. Ama Moderna'nın şeyleri de gösteriyor ki bu açıklaması çok yüksek bir ücreti de olabilir. Herkes ödeyemeyecek diyorlar. Yani çok yüksek paralardan bahsediliyor. Dolayısıyla kimin sahip olacağı buna yani Moderna $37 dozu. Yani Johnson & Johnson 10, Pfizer'da $20 o $37.
Bu da dünya piyasası değildir.
Evet yani çok az sayıda ülkenin kapatabileceği ve onun da zenginlerinin üst orta sınıf ve zenginlerinin kapatabileceği sayılıyor, söyleniyor. Buna karşı da Pfizer'den işte Moderna'ya yani biyoteknoloji şirketinin açıklamasından Pfizer'den sonra diyorlar ki yani %94,5 etkiliyse bunu hemen insan hakları sorumluluklarına sahip çıkmaları ve en geniş yani buluşlarının aşının insanlık yararına kullanılmalı kullanılması gerekiyor ve kamu tarafından finanse edilen bu araştırmaların sonunda bütün insanlara aşı yapılmasını sağlayacak bir hale getirilmesi için büyük bir harekette başlamış durumda. Ondan evet. Da bahsedelim.
Aşı demişken bunu herhalde Perşembe Selim Bey'le de Selim Badur'la konuşuruz ama Rusya'da bu -70 derecede aşıların saklanmak durumunda olmasına karşı yeni bir yöntem geliştirdiğini duyurmuş. Kurutulmuş aşı çözümü geliştireceklerini söylemişler. Kurutup -2-3 derecede başka yerlere ulaştırıp orada sulandırarak aşı yapılabilir deniyor. Sputnik 5 aşısı için bunun bu yöntemi kullanacaklarını söylemişler. Olumlu sonuçlar aldık diyorlar.
Evet, bakalım. Yani takip etmeye çalışacağız. Dediğin gibi Selim Badur'a da bunları sorarız. Şimdi ara veriyoruz. Birinci saate doldurduk. Programda Ahmet İnsel'le de dünya ufuk turu yapacağız. Moldavya seçimleri, Peru'da neler oluyor, Hong Kong'da ve Ermenistan Karabağ meselesinde neler oluyor ona bakacağız.
Açık Gazete.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydınlar.
Günaydın.
Ufuk Turumuzda Moldavya ile mi başladı?
Evet, orada yakın komşumuz en azından Romanya ve Ukrayna arasında sıkışmış bir eski Sovyetler Birliği Cumhuriyeti olan Moldavya'da başkanlık seçimleri yapıldı ve eski başbakan Maria Sandu, Maia Sandu seçimleri oyların %57'sini alarak kazandı. İlk başta kazanmayacak gibi bir eğilim doğmuştu. Fakat sonra bayağı büyük bir farkla görevdeki cumhurbaşkanının karşısında seçimleri kazandı. 48 yaşındaki Maia Sandu, Avrupa Birliği ile yakınlaşma yanlısı, seçmenlerin desteğini aldığı söyleniyor. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Igor Dodon ise Moskova yanlısı seçmenlerin desteğini almış. Maia Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi Merkez Sağ Parti olarak konumlanıyor. Dodon'un partisi ise Sosyal Demokrat olarak konumlanıyor. Ve bu Maia Sandu'nun programında hemen hemen ana, neredeyse yegane tema ülkeye yerleşmiş olan yolsuzlukla mücadele. İlk hedef olarak bunu benimsemiş durumda yeni seçilen başkan. Dogon'un, yani şu andaki Cumhurbaşkanı Dogon'un Moskova yanlısı konumunu doğrulayan bir olgu, geçen ay Vladimir Putin'in açıkça Moldavyalıların Dogon'u seçmeye davet etmiş olması zaten ele veriyordu. Sonuçta bu bir tür referandum niteliğinde. Yani Moldavya'da iki zıt kanat var. Moskova yanlısı olanlar, Moskova ile ilişkilerin güçlendirilmesi yanlısı olanlar, bir de Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesi taraftarı olanlar. Moskova taraftarları, Dogon özellikle, karşı tarafın Romanya'ya, Moldavya'nın Romanya'ya ilhak edilmesini savunduğunu, Rusça konuşmanın yasaklanmasını savunduklarını iddia ediyor. Buna karşılık Maia Sandu ise böyle bir ne Romanya'ya ilhak etmek, ne Avrupa Birliği'ne ilhak etmek, ne de Moskova'yla bütünüyle köprüleri atmak niyetinde olmadıklarını, fakat bu Moskova yanlısı politikanın aslında sistemli bir yolsuzluklar politikasının kılıfı ve gerekçesi haline geldiğini belirtiyor. Unutmayalım, Moldavya'nın Ukrayna sınırında Dniester Nehri'nin öbür tarafında bağımsızlığını ilan etmiş bir Transnitri devleti var. Rusya'nın himayesi altında, Rusya yanlısı ve Rusça konuşanlardan oluşan bir bölge Moldavya'dan bağımsızlığını ilan etmiş durumda. Dünyada hiçbir ülkenin, devletin tanımadığı bir Transnitri devleti var epeyden beri. Aslında bu bir referandum diyebiliriz. Moldavya'yı ikiye bölen, iki Moldavya olduğunu çok açık biçimde gösteren bir referandum. Eski Başbakan Maia Sandu'nun seçimleri kazanmasını, yalnız şurada önemli gelişme, şu Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırma yapmamıza imkan veren Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldavya. Nüfusunun %40'ı yurt dışında. Zaten bu yurt dışındaki oyların da Maia Sandu'ya büyük destek verdiği söyleniyor. Moskova'da oy verenler daha çok Dogon'a oy vermişler. Avrupa ülkelerinde oy verenler ise daha çok Maia Sandu'ya oy vermişler.
İlginç, çok ilginç.
Evet. Yalnız önemli bir şey, Cumhurbaşkanı Dogon pazar akşamı, seçimlerin bittiği pazar geç saatlerde elinde seçimlerde hile yapıldığına dair belgeler olduğunu ilan etti. Fakat yurt dışı oylarında bazı hileler yapıldığını ilan etti. Ama buna rağmen seçimleri Maria Sandu'nun kazandığını, elindeki belgelerin inceleneceğini, bu hileler eğer doğrulanırsa gereğinin yapılacağını söyledi. Ama seçimleri Maria Sandu'nun kazandığını kabul etti. Ve beklenenin tersine seçim sonrasında bir taşkınlık Moldavya'da yaşanmadı. Ve aradaki fark da %57 ile olduğu için de ne kadar arada hatalı seçim oy kullanımı olmuş olsa da yurt dışında özellikle sonuçları pek değiştireceği benzemiyor. Sonuçta yurt dışında 260 bin kişi oy kullanmış. 3 milyonluk bir nüfusta 1 milyon aşağı yukarı nüfus, 1 milyondan fazla nüfus da yurt dışında Moldavya'da, 3,3 milyonluk Moldavya'da. İlginç bir değişim yaşanıyor Moldavya'da. En önemlisi dediğim gibi bu ortamda Amerika Birleşik Devletleri gibi demokrasinin beşiği sayılan bir ülkede seçim sonuçlarını tanımamakta ısrar eden bir cumhurbaşkanı varken Moldavya'da Cumhurbaşkanı bazı seçim hataları, yanlışları, hileleri olsa yapılmış bile. Olsa bile seçim sonuçlarını kabul ettiğini ilan etti. Bu da
ilginç bir kontrast, evet.
İlginç bir kontrast değil mi?
Evet.
Sivillik, medeniyet sadece Amerika'ya ve Batı Avrupa'ya özgü değil.
Evet.
Peru'ya geçelim. Peru'da biliyorsunuz bitmez tükenmez bir cumhurbaşkanını görevden alma fırtınası esiyor. Bu ta 2000'de Fujimori görevden alındı? 2010'da. Fujimori'nin görevden alınmasıyla başlayan meclis tarafından görevden yolsuzluk veyahut yetki suistimali gerekçesiyle görevden almasıyla başlayan ve arkasından 3 cumhurbaşkanının görevden alınmasıyla devam eden bir süreç. Son olarak 2017 seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilen ismini telaffuz etmek kolay değil. Kuczynski biliyorsunuz Kuczynski Fujimori'nin partisinin başına geçen Fujimori'nin kızının partisine karşı mücadele ederek seçimleri kazanmıştı. Fakat kendisinin bu meşhur Brezilya'daki Odebrecht skandalıyla ilişkileri ortaya çıkınca istifa etmişti 2018'de ve başkan yardımcısı Vizcarra başkanlığa geldi. Vizcarra yolsuzlukla mücadele konusunda çok ciddi uğraşları olan ve bu konuda iktidara geldiğinden beri ciddi adımlar atan ve parlamentonun usulsüz davranışları veya demokrasiye aykırı davranışları nedeniyle parlamento ile sürekli çatışan bir başkan olarak hızla popülerleşmişti. Ve Martin Vizcarra'nın dolayısıyla parlamento ile bu bilek güreşin nedeniyle geçtiğimiz Eylül ayında kendisi hakkında bir yolsuzluk, 2014'te belediye başkanlığı döneminde yapıldığı iddia edilen bir yolsuzluk iddiası nedeniyle araştıran, soruşturmayı bahane eden meclis başkanı, ultra muhafazakar meclis başkanı yolsuzluk soruşturmasının sonuçlanmasını beklemeden Vizcarra'nın Cumhurbaşkanı'nın döşürülmesi süreci başlattı mecliste. Eylül ayında bu süreç başarıyla sonuçlanamadı. Yeterli çoğunluk oyunu alamadı meclis başkanı Vizcarra'yı düşürmek için. Ama 2 ay sonra bunu başardı. Ve Vizcarra'nın daha soruşturma aşamasında olan, yolsuzluk soruşturması aşamasında olan ki bu konuda eldeki belgelerin de biraz sahte olduğu iddiası güçlü biçimde var.
Martin Vizcarra'nın görevden alınmasını, Cumhurbaşkanlığı görevinden alınmasını oylattırdı meclise. Ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olmadığı için kendisi otomatik olarak Cumhurbaşkanı ilan etti, meclis başkanı. Manuel Merino'nun kendini geçen hafta pazartesi günü meclis başkanı ilan etmesinin ardından halk sokağa döküldü. Biz seni başkan istemiyoruz. Vizcarra çok popülerdi. Biz seni başkan istemiyoruz. Bu bir parlamento darbesidir sloganlarıyla. Cumartesi günü çok büyük gösteriler oldu ve gösterilere karşı polis şiddet kullandığı için de 2 genç, 22 ve 24 yaşında 2 genç öldü. 5 kişi hala kayıp, 70 civarında da yaralı var. Ve bunun hemen ardından pazar günü Merino istifa etti Cumhurbaşkanlığından.
Evet, pardon, ben de bir ekleme yapayım. 41 diye veriyor Democracy Now. 41 kişi kayıp diyor bu şeylerde, yaralananlar arasında. Diye evet, yok ortada yani. Evet, evet yani çok evet. Yüksek bir rakam yani.
Evet, ben bu sabah baktığımda 5 kişi kayıp, 70 yaralı, 2 ölü vardı ama daha fazla kayıp olabilir, evet.
Evet, öyle ve, diyor Democracy Now.
Evet. Ve istifa etti Merino. Meclis dün bir 24 saatlik bir çalkalanmadan sonra meclis, bu nasıl bir meclistir onu da anlayamadım doğrusunu söylemek gerekirse, daha da detaylı girmek lazım işte. Çünkü 130 kişilik mecliste Vizcarra'nın görevden alınmasını 3/2 çoğunlukla, yani büyük bir çoğunlukla oylamışlardı bundan 2 hafta önce. Şimdi Merino'nun İstifa etmesinin ardından mecliste çok saygın bir siyasetçi ve akademisyen olan Morado Partisi'nin kurucusu, Merkez Partisi konumunda olan Morado Partisi'nin kurucusu, 76 yaşındaki Fernando Sagasti'yi meclis başkanı ve otomatik olarak Cumhurbaşkanı seçtiler. Fernando Sagasti, görevden alınan Cumhurbaşkanı Vizcarra'nın görevden alınmasına mecliste evet oyu vermemişti. Dolayısıyla biz başkan yardımcısı olarak da bir kadını seçtiler. Frente Amplio Sol Parti'den Mirta Vazquez başkan yardımcısı oldu. Eğer bu başkanın görevden alınması, istifa etmesi süreci şey devam ederse, devresi devam ederse, yakında Peru'da bir kadın başkan da görebileceğiz dolayısıyla. Başkan
evet, ben de bir ufak ilave daha da bulunayım izninle. Yani nasıl bir meclis sorusu çok yerinde bir soru. Çünkü şu andaki meclis üyelerinin, milletvekillerinin yarısından fazlası, en az yarısı yolsuzluk soruşturmasına muhatapmış.
Zaten meclisle Vizcarra'nın arasındaki büyük kavga, Vizcarra'nın Ekim ayında yolsuzluk davalarından ceza almış kişilerin bir daha milletvekili seçilme hakkının olmamasıyla ilgili bir kanun getirmeye çalışması.
Evet.
Yani meclis böyle
yolsuzluk soruşturmasında ilginç.
Evet, evet. Yani çok büyük bir sorun bu Peru'da yolsuzluk. Şimdi başsavcı, bir kadın başsavcı, Peru başsavcısı Avalos, otoriteyi suistimal, kasıt olmadan insan öldürme, zorla insan kaybettirme suçlarından bu parlamento darbesi olarak tanımlanan işlemi yapan Merino, onun başbakanı ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma açtığını söyledi. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi'nin Vizcarra'nın görevden alınmasının yasallığı konusunda Aralık başında karar vermesi bekleniyor ve bir ihtimal Vizcarra'nın görevden alınmasının yasal olmadığı kararı çıkacak. Bu durumda Vizcarra yeniden Cumhurbaşkanı olacak. Zaten Peru'da halkın ve bu karara muhalif edenlerin bir gerekçesi, yani İngiltere tertemiz olmayabilir ama kendisi soruşturmaların önünü tıkamıyor, gidip ifade veriyor. Bu soruşturmalar devam ediyor ve sonuçta zaten Nisan 2021'de seçimler olacak. Dolayısıyla Nisan 2021'de 7 ay sonra seçimlerde olacak seçimlerde şimdiden görevden almak meclis başkanı ve meclis çoğunluğunun biraz yetkilerini suistimal etmesi ve mahkemelerin yerine kendilerinin geçmesi anlamına gelir diyorlar. Bu da önemli. Bunu önemli vurguluyorum çünkü bazı basında Vizcarra'nın görevden alınmasını destekleyen yani bu gösterilerin, sokak gösterilerin Vizcarra'nın görevden alınmasını destekleyen yolsuzluğa karşı gösteriler olduğu haberleri yayılmıştı. Aslında durum tam tersi. Evet. Bu sefer görevden alanlar bir parlamento el çabukluğuyla görevden alanlar daha fazla sorumlu gibi gözüküyorlar demokrasi ihlali açısından. Hong Kong'a gelelim. Maalesef Hong Kong'da durum hiç parlak değil artık. 9 Kasım'da polis demokrasi yanlısı 3 milletvekilini gözaltına aldı. Diğer 4'ünü de ifade vermeye çağırdı. Birkaç tanesi ifade vermeyi reddettiler. Ve Pekin yönetimi 4 milletvekilinin vekilliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Mecliste 70 kişilik mecliste yarısı serbest seçimle, yarısı da karışık bir eleme yöntemiyle ve dolayısıyla Pekin'in hoşuna giden, kabul ettiği adayların arasından atama yöntemiyle seçilen bir karma meclis var. 24 milletvekili, yani bu meclisin yarısını serbest seçimle yapılan 35 milletvekilinin 24'ünü demokrasi yanlısı milletvekilleri kazanmışlardı. Bu 24 milletvekilinin şu anda geriye kalan 15'i ancak vekilliklerini sürdürebiliyorlar. 9 tanesi görevden alındı veya tutuklandı. Bu geri kalan 15 milletvekili de bu muhalefet milletvekillerinin gözaltına alınmasının ardından millet ve meclisindeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Yani şu anda mecliste hiçbir muhalefet partisi veya demokrasi yanlısı partilerin temsilcileri kalmadı. Çin parlamentosunun aldığı bir yeni karar zaten artık Hong Kong'da seçimle demokrasi yanlarının seçimle milletvekili meclise girmelerinin pek mümkün olmadığını gösteriyor. Karar şöyle, geçtiğimiz günlerde alınan karar. Ulusal güvenliği tehlike altına atan, özel idari bölgenin bağımsızlığını savunan veya dış güçleri işe karıştırmaya çalışan her seçilmişin seçim vekaleti iptal edilir.
Bu ne durumda, kadar acayip.
Evet, hiç olmazsa açık. Yani hiç şey yok. Örtülü falan değil, gayet değil, açık. Apaçık, yani.
Evet. Yani evet. Bu çok acıklı çünkü nüfusun 4'te biri sokaklardaydı. Gerçek bir demokrasi ayaklanması vardı orada ama.
Şimdi maalesef... 24 Kasım'da bizdeki ilçe meclisi seçimlerine benzeyen veya dar bölge mahalle seçimleri, ilçe seçimleri gibi ilçe konseyi seçimleri yapılacak. Fakat bu seçimlerde demokrasi yanlarının bu seçimlerde Pekin'in ve merkezi yönetimin adaylar üzerinde seçim yapma ayıklama yetkisi yok. Ve bütün bölgelerde demokrasi yanlarının aday göstermesi bekleniyor. Ve burada hakikaten ciddi bir demokratik kesimin bir büyük dalga yaratması ihtimali var. Zaten parlamento seçimleri de korona gerekçesiyle bir yıl ertelendi. Ama aynı zamanda seçimlerde bu sefer Çin yanlılarının daha da büyük bir hezimete uğramaları endişesinde bu ertelemede payı olduğu söyleniyor. Zaten Çin parlamentosunun aldığı bu son kararla artık ne olursa olsun çoğunluk da elde etseler mecliste vekaletlileri eğer kendilerinin bir Çin'le hoş olmayan bir tavır içine girerlerse vekaletleri otomatik olarak düşecek gibi gözüküyor dolayısıyla. Hong Kong'da maalesef 2046 yılında Hong Kong'un özel statüsü sona erecek biliyorsunuz. İngiltere ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1999'da yapılan anlaşma çerçevesinde yavaş yavaş Çin yönetimi Hong Kong'u sıradan bir Çin bölgesi olmaya hazırlıyor. Ermenistan'daki son gelişme Dışişleri Bakanı'nın istifa etmesi. Zohrab Minatsakyan dün istifa etti. İstifa gerekçesi açıklanmadı. Ama bu Dağlık Karabağ konusunda, daha doğrusu Ermenistan'la Azerbaycan arasında Rusya'nın aracılığıyla yapılan ateşkes anlaşması nedeniyle olma ihtimali var. Paşinyan muhalifleri gösterilerine devam ediyorlar. Fakat Paşinyan'ı destekleyenler de hiç o kadar az olmadıklarını ve belki aslında Ermenistan'da hala çoğunluğu oluşturduklarının işaretlerini de vermeye başladılar. En önemlisi Karabağ, Dağlık Karabağ'da 2020'de seçilen başkan, Cumhurbaşkanı Arayik Harutsyan'ın Paşinyan'ı destekleyen mesajlar vermesi görevinin başında Stepanakert'ten itibaren. Bu tabii Paşinyan muhaliflerini biraz ters köşeye yatıran bir durum. Çünkü sonuçta Dağlık Karabağ'ın esas büyük kayıpların verildiği ve esas mücadelenin, Ermenistan'ın mücadelesinin esas nedeni olan bölgenin seçilmiş cumhurbaşkanı bu anlaşmanın olmazsa olmaz, kaçınılmaz olduğunu, yoksa Stepanakert'in de kaybedileceğini ve bütün Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın eline geçeceğini söyleyerek Paşinyan'ın yaptığı anlaşmayı kendisinin onay verdiğini söyledi. Bu tabii Paşinyan muhaliflerinin işine gelmeyen bir tavır. Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı ile Paşinyan arasında bir dayanışma ilişkisi var. Paşinyan'ın erken seçime gitme ihtimali var. Cumhurbaşkanının parlamentoyu Paşinyan'ın istifasını istemesi ve parlamentoyu feshederek erken seçimlere giderek durumun netleştirmesi, kimin kimi desteklediği, Paşinyan'ın gerçekten halk desteğine sahip olmadığının ortaya çıkması alternatifi veya böyle bir çözüm konuşuluyor şu anda Ermenistan'da. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi dün iki gün önce boşaltılması gereken Kelbecer bölgesinde 10 günlük bir süre tanındı. Oradaki oranın Ermeniler tarafından boşaltılması için Adam ve arkasından da Laçin şeridinin de boşaltılması koridorunun Aralık başına kadar gerçekleşecek veyahut biraz gecikerek gerçekleşecek. Arkasından da bir görüşmeler başlayacak. Yani bu ateşkes anlaşması çok da sınırları belirli olmayan bir ateşkes anlaşması. Arkasından Karabağ'ın durumu, Rus polis, askeri polislerinin hangi alanlarda yetkili oldukları, Azerbaycan'ın Karabağ'ın bir kısmını biliyorsunuz, takriben kimileri Karabağ, Dağlık Karabağ'ın üçte birini, kimisi dörtte birini Azerbaycan'ın geri aldığını söylüyorlar. İşgal ettiğini ve artık Azerbaycan'a kattığını söylüyorlar. Şuşa kenti başta olmak üzere. Dağlık Karabağ ne kadar bu durumda yaşayabilir bir bölge olacak sorusu da var. Yani 140 bin kişilik bir nüfusu olan Dağlık Karabağ'da kaç kişi geri gelecek? orası Azerbaycan tarafından kuşatılmış, daracık bir koridorla Ermenistan'a bağlanmış, Azerbaycan'a görünüşte Azerbaycan'a ait fakat özerk, ne kadar özerk, nasıl özerk olduğu belli olmayan, o belli olur herhalde önümüzdeki dönemde. Ama yaşanabilir bir yer olabilir mi, sürdürülebilir mi sorusu da kafada. Bir kesim Dağlık Karabağ'a yerleşmiş Ermeni'nin Dağlık Karabağ'a dönme niyetinde olmadığını.
Evet, yani süreyi de bitirdik ama ben de son bu konuda bir şey ilavede bulunayım izninizle. O da Dağlık Karabağ'daki etnik Ermenilerden binlercesi evlerini, yani orayı terk ederken evlerini ateşe vermişler.
Bu binlerce mi emin değilim yalnız. Var vakalar Ömer. Yalnız buna biraz daha dikkatli baktım. Dün epey. Binlerce olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü gösterilen örnekler, gösterilen fotoğraf sadece iki ev. Hep aynı evler gösteriliyor.
Öyle mi?
Ha. Evet. Ben yani bu binlerce mi?
İzledim şeyi. Öyle bir
iddia var. Öyle bir iddia var ama bu gerçekten binlerce mi? Yoksa bazı birkaç tane yapan mı var? Orada da biraz dikkatli olmak lazım. Evet. Çünkü ortaya çıkarılan belgeler çeşitli yerlerde hep gösterilen fotoğraflar aynı iki ev gibi geldi bana. Ama bu sadece benim amatör dedektiflik tecrübem.
Peki, bunu takip peki ederiz tabii. Çok oldu, trajik bir şey. Çok teşekkürler.
Oldu. Bana. İyi günler.
İyi görüşmek günler üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, bugün biraz böyle kalabalık bir kadro halinde buradayız. Dayan Sunar ve Ali Tekcan'la beraberiz ve Hamit Fişek üzerinde konuşacağız galiba ama lütfen siz takdimi yapar mısınız?
Tabii, memnuniyetle. Bugün bir anma programı yapıyoruz. 29 Haziran'da kaybettiğimiz psikoloji profesörü, Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji profesörüydü, Hamit Fişek'i anmak istiyoruz. Hamit Fişek bütün dünyaca da tanınan çok değerli bir bilim insanıydı. Benim de doğrusu pek sevdiğim ve değer verdiğim bir kişiydi. Akademik çevreler dışında çok bilinmiyor olabilir ama akademik dünyada nasıl değerlere sahip olduğumuzu aslında Türkiye'de anlatmak açısından da ben bu programı yapmak önemli diye düşünüyorum. İki konuğumuz var. İkisi de psikoloji profesörü. Profesör Dayan Sunar ve Profesör Ali Tekcan. Hoş geldiniz. Öncelikle ikiniz de merhaba.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Dayan Sunay da Ali Tekcan da Hamit Fişek'i iyi tanıyan insanlar. Üstelik iki ayrı şekilde de belki tanıdıkları söylenebilir. Hem meslektaş olarak hem de Ali sen herhalde Hamit Bey'in öğrencisi de oldun.
Tabii.
Yani hocan olarak da aslında anlatabilirsin. Dolayısıyla böyle çeşitli açılardan Hamit Bey'i anmak ve anlatmak istiyoruz. Kendisi hakkında bir infografik hazırlamışlar. Ben bunu Açık Bilinç'in Twitter hesabından da paylaştım. Hamit Bey deyince aklınıza gelen sıfatlar nelerdir diye. İşte sakin, içten, saygılı, samimi, bilge, bilgili. Bıyık da bu arada geçiyor. Çok kendine has özgü bir bıyığı vardı. Çelebi, müşfik, sevecen, babacan, mütevazi falan gibi sıfatlar var. Bunların hepsi bence de Hamit Bey'i gerçekten tanımlayan sıfatlar. Ben çok kısaca konuklarımızı tanıtayım. Profesör Diane Sunar, sosyal psikoloji doktora derecesini University of California, California Üniversitesi Berkeley'den aldıktan sonra ODTÜ ve Boğaziçi'nde çalışıyor. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'ne geçiyor. Pek çok alanda yayınları, bildirileri var. Kendisine Ulusal Sosyal Psikoloji Kongresi'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilmiş durumda. 2018'de de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Emeritus ünvanı almış. Profesör Ali Tekcan da 1983'te Boğaziçi Üniversitesi'ne giriyor lisans öğrencisi olarak. Doktorasını Washington DC'deki American University'den alıyor. 1999'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi. Yurt dışında misafir araştırmacı olarak yaptığı çalışmalar var. Bellek, otobiyografik bellek, toplumsal bellek üstüne odaklanıyor. Ayrıca Ali'nin idari görevleri de var. Öğrenci dekanlığı, psikoloji bölüm başkanlığı yaptıktan sonra 2012'den bu yana akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı. Yani provost olarak görev yapmakta. Bu akademik işlerden sorumlu provostluk bence okulun en önemli görevi. Kolay gelsin Ali. Dümen sende, güveniyoruz yani.
Estağfurullah. Peki, şimdi de ufak ilavede bulayım. Evet, her ikisi de kendilerini Açık Radyo'nun eski programcılarından, onu da unutmadan.
Evet, affedersiniz. Onu da tabii mutlaka eklemek lazım. Zaten yani böyle sevdiğimiz nitelikli insanlar bulup Açık Radyo programcısı çıkmamaları onların hiç olmuyor bir şekilde bağlanıyorlar. Şimdi ben Hamit Bey'le şöyle de bir yakınlık kendi içimden hissediyordum. Hamit Bey bir mühendis aslında. Mühendislikten Stanford Üniversitesi'ne gidip doktora yapıyor ve daha sosyal bilimler alanına geçiyor. Ben de mühendisim, Boğaziçi Üniversitesi çıkışlıyım. Sonra da doktoramı Stanford Üniversitesi'nde yaptım. Öyle bir belki benzer yanımız da var. Hamit Bey'in gerek çalışmaları gerek kişiliği hakkında siz ilk kez nerede tanıştınız, ne şekilde tanıştınız, nasıl birisiydi? Buradan biraz konuşmaya başlayabilir miyiz?
İsterseniz ben başlayayım çünkü benim tanışmam Aylin'inkinden çok daha önceydi. Ben hala Berkeley'de öğrenciyken Ahmet'le tanıştım. Yani o Stanford'daydı, ben Berkeley'deydim ama peki neden tanıştık? Çünkü benim eşim Hamid'i daha liseden tanıyor. İkisi de Robert College Akademisi'ne gitmişlerdi. Onun için yani Bay Area'da bulunan sosyal bilimciler henüz bilimci olmadan öğrencisi olan bir takım Türk öğrenciler birbirleriyle sosyalleşiyordu. Yani oradan hatta bir gün Hamit'le neredeyse bir trafik kazası yapacaktık. Birbirimizi suçladık 50 senedir. Her zaman bir şaka, aramızda bir şaka kalmıştı o hadise.
Sonra California Üniversitesi Berkeley ile Stanford'ın birbirlerine aslında çok yakın okullar olduklarını, işte arabayla evet, bir saat içinde gidilebileceğini de ekleyelim.
Aynen öyle. Onun için Stanford'daki ve Berkeley'deki Türk öğrencileri biraz birbirini tanıyordu.
Evet.
Ben tabii Türk öğrencisi değildim ama eşim Türk, onun için bu şekilde herkesle tanışabildim. Sonra ben ODTÜ'ye geldim 1972'de, Hamit de geldi ODTÜ'ye ama onun geldiği anda sosyal bilimlerde açık kadro yoktu, o bilgisayar mühendisliği bölümüne girdi vesaire. Neyse, Boğaziçi'nde bir fırsat çıkınca oraya geçti. Biz eşimle oraya geçtik sonra. Demeye çalıştığım şey, tarihçemiz çok uzun ve hep beraber, yani aynı kurumların içinde bulunduk. 30 seneye yakın bir zaman ve Boğaziçi'ndeyken aynı bölümdeydik. İki sosyal psikolog Hamit daha ziyade sosyoloji açısından, ben daha ziyade psikoloji açısından bunu yapıyorduk ama ortak bir ilgimiz, ilgi alanımız vardı. O da adalet, geniş anlamda. Gruplar içinde insanlar nasıl paylaşıyor, yani iyi şeyleri nasıl paylaşıyorlar, kim neyi hak ediyor gibi sorularla uğraşıyorduk biraz farklı şekilde. O Hamit'in en odak noktası değildi ama o da grup, küçük gruplar içinde hiyerarşi nasıl ortaya çıkıyor gibi bir proje içindeydi ve o proje kolay değil. Yani matematik modeller keşfetmeye çalışıyorlardı. Stanford'da yola çıktığı arkadaş grubuyla devam etti resmen 50 sene kadar. Onlarca yayınları var o konuda. Her bir özelliğe bir değer biçmeye çalışıyorlardı. Yani nasıl hiyerarşi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bütün o yayınlar ya da bütününe yakın yurt dışında yapıldı tabii. Ama Türkiye'de araştırma yöntemleri hakkında çok önemli bir kitabı var. Belki aileye geçiş yapmak için bu güzel bir nokta. Çünkü ailenin herhalde ilk Hamit'ten aldığı ders yöntem dersiydi. Sonradan da o dersi devraldı birkaç sene sonra. Ne dersin Ali?
Evet, o zor bir iş, ondan bahsetmek lazım. Ben önce hem sizlere hem de Açık Radyo'ya teşekkür ederim hakikaten. Hamit Hoca'yı böyle bir şekilde anma fırsatı da verdiğiniz için hep birlikte. Benim Hamit Hoca'yla tanışmam sanıyorum 1986 psikoloji bölümüne transfer olduktan sonra ilk aldığım derslerden biri istatistikte. Kendisinin de zaten uzmanlığı olan konulardan biri. İlk kez orada tanıştım. Çok iyi bir hocaydı. Daha sonra kendisinden onun yine uzmanlık alanı olan, bu konuda çok çalışma yaptığı küçük gruplar, small groups dersi vardı ki lisans düzeyinde böyle bir ders almak herkes için çok büyük bir fırsattı. Gerçekten çok iyi bir hocaydı. Biraz önce Güven Bey'in söylediği bir takım sıfatlar vardı öğrencilerin yazdığı. Hakikaten her birisi o kadar doğru geliyor ki hepimizin yaşadığı deneyimler. Bir hoca olarak da öyleydi. Onlar arasında işte öğrencisine saygı duymak da var. Tabii o bu kadar önemli bir bilim insanı olup ama herkese de benzer bir saygıyı göstermek çok onun özelliklerinden bir tanesiydi. Çok önemli. Daha sonra onunla lisans düzeyinde tekrar çalışma fırsatım olmadı ama doktoradan döndükten sonra, bölüme katıldıktan sonra tabii meslektaş olarak beraber çalışma fırsatı buldum. Dayan Hanım'ın dediği gibi aslında Hamit'in şöyle bir özelliği de vardı. Bölümde bütün bu biraz önce sizlerin bahsettiği matematik, bilgisayar gibi konulardaki uzmanlığı nedeniyle bölümdeki istatistik metot dersleri biraz onun üzerine kalmıştı. Neden? Neredeyse o konularda ders vermekten kendi sosyal psikoloji alanında çok fazla ders veremiyordu. Ben biraz onun derslerini devralmaya çalıştım. Şu anda da o dersleri veriyorum. O hem çok hoş bir duygu benim için, yani Hamit'in derslerini devam ettirmek ama tabii o kadar da zorlu aslına bakarsanız. O kadar yüksek standartları olan birinin derslerini bir şekilde devam ettirmek ayrı bir konu. Ama isterdim ki şu anda benim öğrencilerim de bir şekilde bir onu dinleme fırsatı bulsunlar. Döndükten sonra Türkiye'ye bölümde birlikte çalışma fırsatı bulduk. Sonra onunla çok ortak şeyimiz oldu ki o benim için çok önemli, hem gurur verici hem çok mutlu edici. TÜBA ödülü, daha sonra TÜBA üyeliği, arkadan Bilim Akademisi. Onunla çok sayıda bu çerçevede hem İstanbul'da toplantılarda bir araya gelme hem de Ankara seyahatleri yapma fırsatı bulduk. Onlar arasında tabii toplantılar da çok zevkliydi herhalde ama onun dışında işte o havaalanında yaptığımız sohbetler, birlikte geçirdiğimiz zaman çok kıymetli oldu. Biraz önce şeyden de bahsettiniz, şu andaki idari görevim. O da benim için hani Hamit'in yapmış olduğu görevlerden biri olduğu için provostluk, onun da ayrı bir değeri var. Aynı ofisi kullanıyorum Hamit'in kullandığı 8 yıldır. Arada sırada hatta onun zamanından kalma dosyalarda bazı konularda aldığı notları değerlendirmeyi görünce o işte ne kadar büyük bir ciddiyetle yaptığını görüyorum akademik işlerinden uzakta olmasına rağmen.
Çok, çok, Ali, bir break bırakman lazım galiba, bir post break yani.
onun bıyığını şey yapabilmek mümkün değil. Fakat şunu da söyleyeyim, o da ayrı bir merak konusuydu biz öğrenciyken, lisans öğrencisiyken. Çünkü saçlarıyla bıyıklar arasında bir renk farkı vardı. Ve o da çok doğaldı ama hep bir spekülasyon konusuydu, bu nasıl oluyor diye. Diğer bir şey de aslına bakarsanız yani benim açımdan Hamit hakikaten hiç de yaşlanmadı o anlamda.
Evet, çok takılırdık ama kendisine. Saçlarını boyatıyorsun derdik. Hayır, hiç boyatmıyorum derdi ama yani 80 yaşına gelebildi ve hiç beyazlama olmadı onun saçında yani, maşallah. İlginç bir şey. Pardon Ali, seni kestim.
Yok, ben bu kadar yani onunla tanışıklığımı, ilişkimi özetliyorum.
Şimdi benim anladığım kadarıyla psikolojide, özellikle sosyal psikolojide bazı meseleler iyi matematik modeller olmadan çözülemiyor. Dolayısıyla Dayan Hanım'ın da söylediği gibi çok zor sorular var. Bunlar için istatistik bilgisi, mühendislik yöntemleri, matematik modellerini iyi bilmek gerekiyor. Hamit Bey hem mühendislik matematik tarafı kuvvetli olan hem de bunu sosyal psikolojinin içine taşıyabilmiş bir kişi olarak böyle özgün çalışmalar yapmış birisi. Bunun da örneğini aslında yani kendisini bir örnek olarak öğrencilere de göstermiş olması ben özellikle önemli ve değerli diye düşünüyorum.
Çok kısa bir şey ekleyebilirsem o konuda. Aslında biraz Türkiye'deki iş deneyimine bakınca örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektronik hesap bilimleri bölümünde çalışmaya başlıyor. Oradan en son geldiği yer psikoloji bölümü. Bu tabii hani ne kadar farklı işlerde ne kadar başarılı olabildiğinin bir göstergesi. Diğer taraftan bu Türkiye'ye dön, ya daha doğrusu Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğinde de sosyoloji alanındaki yaklaşımı daha görgül yaklaşımı, daha kantitatif yaklaşım sebebiyle de belki kendisine daha uygun buldu. Psikoloji bölümü içinde yer alıyor aslında. O da bence genelde hani bilimlerin sınırları açısından da çok ilginç bir şey diye düşünüyorum.
Dayan Hanım, siz yani aynı zamanda aynı coğrafi bölgede öğrenciydiniz Hamit Bey'le. 1960'ların evet, sonu herhalde. Çok da Amerika'da yurttaşlık haklarının filan şiddetli bir şekilde deneyimlenmekte olduğu zamanlar. Çok tarihi anlarmış. O zamandan düşünüyor Öfleyi muydunuz? Evet, biz hani bir noktada doktoramızı bitiririz, gider meslektaş oluruz, birlikte bir hayat boyu meslektaş olarak öğrenci yetiştiririz filan diye. O zamandan şimdiler nasıl gözüküyordu ya da hiç düşünmüş müydünüz ileriye bakarak?
Ya insanın gençliğinde o kadar uzun vadeli düşünme kapasitesine sahip değil gibi geliyor bana. Ama doğal gibi geldi. Çünkü o formasyon kurarken yani tanışmak hayat boyu sürdürülebilecek bir ilişki sağlıyor gibi geliyor bana. Yani öngörmesem de hep doğal geldi ve esasında epey maceralarımız vardı diyebilirim. Yani fiziksel macera değil. Fakat ODTÜ de 70'lerde çok tatsız hadiseler yaşanıyordu. Yani hep beraber onları geçirdik. Ondan sonra ikimiz de bir sene arayla Boğaziçi'ne girdik. O tam 80 devrim değil belki ama yani ku zamanındaydı ve üniversiteler ve özellikle belki Boğaziçi biraz ezilme gibi bir tecrübe yaşadı. YÖK'ün yeni getirdiği kurallar biraz ailenin bahsettiği bölünmelere sebep oldu. Çünkü neden? Biz sosyal bilimler bölümüne girdik ikimiz de. Orada hem psikoloji vardı, sosyoloji vardı, bir de siyasal bilimler vardı. Fakat YÖK kurulduğunda üniversitelerde böyle karmaşık bölümlere izin vermedi. Ayrışmak zorunda kaldık. Ve o zaman biraz iç politika bilmem ne falan söz konusu oldu. Yani herkes bir yana gitti sonra da. Üç bölüme ayrıldık. Hatta psikoloji ve sosyoloji fakülte değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü eskiden idari bilim, iktisadi bilimler fakültesindeydik. Fen edebiyatı geçtik. Mancara dediğim o tür şeyler beraber geçirdik ve yani hepsi de çok hoş değildi. Bazen de çok hoş şeyler oldu. Grup olarak ve insan olarak yani ikili olarak çok bir yakınlık hissettik hep.
Evet, ben de şöyle bir şey ekleyeyim izninizle. Dayan Hanım, sizin de Boğaziçi'li kimliğinize sığınarak söyleyeceğim. Bilgi Üniversitesi kusura bakmasın. Bana ara sıra şöyle bir şeyler soruluyor. Boğaziçi Üniversitesi işte kısıtlı bir alanda nispeten küçük bir okul. Böyle olmasına rağmen yıllar geçiyor. Hala Türkiye'nin en iyi öğrencileri oraya gidiyorlar ve hep Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Bu nasıl oluyor diye sorulduğunda ben bu sorunun cevabını şöyle vermek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ni özel kılan özellikler aslında Hamit Bey'in kişiliğinde de görebileceğimiz niteliklerdi. Yani Türkiye'de akademinin geneli için bunu söylemek mümkün değil maalesef ama Boğaziçi Üniversitesi'nin pek çok hocası dünyanın herhangi bir iyi üniversitesinde gidip ders verebilecek kapasitede insanlar ama işte Boğaziçi'nde olmayı seçtikleri için oradalar. Bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum ve böyle yaparak da aslında kendi kişilikleriyle öğrencilere, genç kuşaklara örnek olmayı başarıyorlar. Ben Hamit Bey hakkında söylemek istediğim programında yaklaşık son 5 dakikasına gelmişken söz bu. Ben sizlere bırakayım. Kapatırken son birkaç dakika içinde Hamit Bey'i anmak açısından ne söylemek isterseniz buyurun.
Ben izninizle bir iki şey söyleyip o zaman kapatayım, Dayan Hoca'ya da zaman bırakarak. Ama aslında sizin söylediğinizden devam edip gerçekten bir taraftan son derece objektif, çok üst düzey ölçütleri olan bir insandı. Öbür taraftan da çok sevecen, karşısındakine destek veren bir insandı. Bunu her zaman sözleriyle söylemeyebilirdi ama her zaman davranışlarıyla ne kadar size destek olduğunuzu hissederdiniz. Bu son derece önemliydi. Bir diğeri de kim olursa olsun hepimizin aslında akıl danışmak için gittiği biriydi. Bu konu istatistik de olabilirdi. Bölümde işlerin nasıl olması gerektiği bir makale olabilirdi. Ben özellikle son dönemde idari görevde işte onu kabul etmeden gidip onunla konuştum, danıştım. O süreçte de her zaman akıl danışabildiğim biriydi. Bu sadece meslektaşları için de değil, öğrencileri de yazdıklarından görüyoruz, öyleydi. Dolayısıyla gerçekten çok hani böyle nadir görülebilecek bir kombinasyondu diye düşünüyorum. Gerçekten bir ben şeyi orada anlayabildim. İstanbul Beyefendisi tam ne demek? İşte onu Hamit'te görebiliyordunuz. Akademik ciddiyet nedir onu görebiliyordunuz. Bu kadar ciddi, bu kadar başarılı bir insan aynı zamanda son derece güçlü bir mizah duygusuna da sahip. Hiç beklemeyeceğiniz espriler ondan gelirdi. Yani bizim öğle yemekleri meşhurdur. 12'de herkes yemeğe gider, saat çalışmaz. O oranın hakikaten böyle kilit isimlerinden biriydi. Ama yani şunu söyleyeyim son olarak, hakikaten tüm bu değişik özellikleriyle hepimizin aklında hala bir referans noktası olarak var. Bölümdeki birçok arkadaş da Talyan'la hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Bir şekilde onun bu bizlere sunduğu örneği devam ettirebiliyoruz, ettirmeye çalışıyoruz. Şeyi de görüyoruz, benim şahsi görüşüm hani herkesin yeri doldurabilir kavramının yanlış olduğunu bence gösteren örneklerden bir tanesi. Hamit'i kaybettik ama yeri de dolmayacak, hiçbir anlamda dolmayacak. Biz bölüm üniversite olarak da ismini değişik şekillerde yaşatmaya çalışacağız diye ümit ediyorum.
Ali'nin her sözüne katılıyorum. Yani bunların her biri tamamen doğru. Ne ekleyebilirim? Hamit'in berrak düşünme kapasitesi tanıdığım herkesin üstünde. Ve yani çok şanslı bir insanım. Çünkü çok parlak insanlarla tanışma fırsatı buldum hayatta. Fakat hiçbiri Hamid Oberaklı'da geçemez. Çok bilgili, çok maharetli vardı yani. Her türlü problem üzerinde düşünüp çoğunlukla da çözüm bulabiliyordu. Ama karakteri de aynı parlaklıkta. Çünkü bilgisi vardı. Yani bilgili bir insan ama bilge bir insan. Bunlar çok nadir. Onun için çok değerliydi benim için Ahmet.
Evet, yani bazen bana Türkiye'de insani değerin ölçütü kaydı gibime geliyor. Hamit Bey de böyle belki allı pullu bir şeyler, medyatik bir şeyler yoktu ama gerçekten olması gereken nitelikler vardı. O anlamda da örnek almamız gereken bir kişi olarak ben hep kendisini düşünmüştüm. Böylece erken bir yaşta 29 Haziran'da kaybetmiş olduğumuz Profesör Hamit Fişek'i anmış olduk. Emeritus Profesör Diane Sunar ve Profesör Ali Tekcan konuğumuzdu. Çok çok teşekkür ediyoruz bu anmaya katıldığınız için.
Fırsat için ben de teşekkür ederim.
Ben de. Sağ olun.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler.
İyi çalışmalar.
Açık Radyo eski programcısıyla da bir arada buluşmaktan da büyük bir mutluluk duydum bu. Bunca zaman sonra ben de ayrıca ekleyeyim teşekkürlerimi.
Teşekkür ederiz Ömer. Sağ ol.
Peki. Görüşmek üzere.
Görüşürüz. İyi akşamlar.
İyi günler.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Evet, bu şekilde de birinci saati kapatmış olduk. Yani daha doğrusu Açık Gazete'yi tamamen kapatmış olduk. Ki eski kadim kıdemli programcımızla yaptığımız Açık Bilinç'ten sonra şimdi tekrar buluşmanın da mutluluğu içindeyiz doğrusunu isterseniz. Evet. Bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Günaydın.